Ayrım 3.
Sayfa 39. Birini selamlamak ya da bir büroya ya da dispansere girmek için şapkamı çıkarmam gerektiğinde keyfimin kaçması bundan dolayı. Ama odamda başım açıkken aynı zorluğu duymuyorum. Çünkü çok basit, bütün oda bir şapkaya dönüşüyor. Ya da bazen sayfiyedeyken ağaçların altında, bu kez de tüm gökyüzü kocaman bir şapka oluyor beni hem gözden koruyan. O zaman şapkamı bir dala asıp bir kelebeğin ya da bir kuşun üzerine konmasını beklerim. Sık sık şapkacıların vitrinleri önünde aval aval bakarım. Şapkaların çoğu hiç giyilmemiştir. Gene de güzel, görünmez bir yüzü gizlemek için bir parmak boyu öne sarkarlar. Ağır başlıdır bazıları. Gece treninin ya da vapurun dumanından yapılmışlar sanki. Kimileri de bir düştür yalnızca. Acırım tezkere almış, artık dolabın üst gözüne atılmış olan şapkaları. Kırışık, toz içinde, güve delmiş. Ve altta o büyük insan boyu ayna, karşı komodini gösteriyor kaçamak, mermerin üstünde duran bir fırçayı ve ölenin ilaç şişelerini. Sahi, ölüler hiç şapka giymezler. Bu yüzden 8 atlı ve tuğlu ince uzun cam araba geçerken biz de kendi şapkamızı çıkarıp iki elimizle tutarız alçak gönüllü. Alçalarak değil ama. Böyle durumlarda alçalmak olur mu? Hiç kuşkusuz yeni bir şapka satın almalıyım ölüye benzememek için. Ne gerek vardı şimdi bu el sıkmalarına? Stadyum caddesini tırmanıyorum yavaştan ıslık çalarak. Deniz kıyısının hasır şapkaları üstüne o an uydurduğum bir şarkıyı. Evlerin üstünde Atina'nın başında duran bir gül rengi şapka gibi Partenon seçiliyor. Borçların ödenmesi. Canım Ariostos diyorum. Nedir bunlar? Hemen hemen sevecenlikle söylüyorum bunu. Kendimi seviyorum. Bedenim ve yüzüm kolay yoğruluyorlar. Ağaçların, evlerin, faytonların, bahçe kapılarının, kuşların, balkonların, hayvanların, insanların davranışlarını ve duruşlarını yansıtırlar. Evet biliyorum. Işık, gölge, müzik sesleri yansıtıyorlar. Her şeyi. Bundan dolayı benim için yürüyüşümün bilmem kiminkine benzediğini, bakışımın başka birini, duruşumun bildik bir sütuna, el davranışlarımın şuna, gülüşümün ötekine, sesimin şu şarkıcının sesine, saçlarımın Atinos yontusununkine, ayaklarımın koşucu Agias'ın ayaklarına benzediğini söylüyorlar. Ah gerçekten, bütün varlığım borçlarımdır. Kendim de bir borcum. Kimin peki? Bu yeterli midir olmam için? Borçlarımı birden ödemeye karar veriyorum. Zengin olmanın yolunu bulmalıyım. Ben de borç para vermeye başlamalıyım. Özellikle bağışta bulunmalıyım, kendimi kazanabilmek için. Paramı sayıyorum. Mahallenin tavernasında akşam yemeği yememe bile yetmiyor. O zaman şöyle diyorum. İyi yürekli insanlarım. Salon hemen hemen dolmuştu. Ön sırada bir çocuk bana mavi mavi bakıp inanıyor bana. Uçan kuşa borcum var. Ama ödeyemiyorum borçlarımı. Çünkü yoksulum. Ha evet, şimdi biliyorum. Yoksulum ben. Ve bunu hiç kimseye borçlu değilim. Ve birden anımsıyorum. Yıllarca önce gizli günlüğüme yazdıklarımı. Hiçbir şeyim yok. Her şey benimdir. Gülümsüyorum. Bu gülümseme benimdir. Evet biliyorum. Bütün insanlara benziyorum ben. Ama gerçekte insanlardır bana benzeyen. Salon boşaldı. Tek başıma kapıdan çıkıyorum. Sol avucumda bir altın parayı sıkıyorum. Nereden buldum acaba? Bakıyorum. Güzel bir Apollon kabartma başı. Kalp olmasın. İnceliyorum, ısırıyorum. Hayır. Ve işte. Şimdi sokakta, salonda bana mavi mavi bakan ve bana inanan çocuk. Parayı avucuna sıkıştırıyorum. Al diyorum, çekirdek alırsın. Hepsi mi diye soruyor. Hepsi diyorum. O zaman gülümsüyor. Ben de gülümsüyorum. İki gülümseme kesişiyor. Yol pırıl pırıl. Bense her şey şeyini verdikten sonra tüm gökyüzüne bakan biri gibi zenginim. Bak, son giysimi de çıkarıyorum, çıplığım. Ben kendimin yontusuyum. ve büyük belediye parkında, şadırvanın yanı başında, hurma ağaçlarının yüzünde, bedenimde yuvarlanmalarını istiyorum. Gönül açıklığı. Işık ve Meltem'le oynaşan perdeler dikkatimi çekti bugün. İki küçük dansöz bunlar. Kısa dantel giysili, oynak mı oynak, ikide bir aynalarına bakıyorlar, yani pencere camlarına. Sanki baldırlarını gizlemek istermişçesine giysilerini çekiştirir gibi yapıyorlar. Sonunda çeke çeke çırılçıplak kalıyorlar. Küçük tombul kıçları parlıyor sabahın dört dolunayı gibi. Çünkü unutma, iki tane de camların içinde görülüyor. Çok hoşuma gidiyor bu perdeciklerim. Akıllı ve çok kurnazdırlar. Onlara bakmakta olduğumu sezdiler şimdi ve aldatmak için beni biçim değiştirmeye koyuldular. Bazen dansöz, bazen palyaço, bazen bir çocuk yelkenlisi. Bazen eteğinin bir ucunu kaldırıp belindeki kayışa tuturan hamarat ev kadını oluyorlar. Ama ben yaptıklarıyla eğleniyorum. Bu değişikliklerden kişiliklerini daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü bilindiği gibi dönüşümdür aslında gizlenmek isteneni açığa vuran. Ariostos bütün bu numaraları girdisi çıktısıyla bilir öğrendi artık yaşaya yaşaya. Ve her şeyin bir gizi vardır. Özel yaşamlarının ve onları kullanışımızın dışında. Sandalyelerin, karyolaların, bardakların, çatal bıçağın, çarşafların, peçetelerin, diş fırçalarının, tarakların, bezden, tahtadan, madenden, taştan, kilden, kemikten, alçıdan ve neden olmasın havadan bunca şeyin. Nasıl da değişirler ama aynı zamanda da biri ötekine ve bana akraba kalarak. Ve kullanışlarından da öte. İsteyerek ya da istemeyerek. Dış etkilerin baskısı altında ve belli ya da belli olmayan bir tehlikeden kaçınmak için değişme çabalarıyla. Giriştikleri dönüşümlerinden de öte. Ben huylarının korkunç sürekliliğini ve yıpranmalarının kaçınılmazlığını fark edebiliyorum. Ama ben anlayışlıyımdır. Acılı değişmezliklerinden söz etmeyip dönüşümlerinin ustalığını, dayanma isteklerini ve bir parça ölümsüzlüğü aramanın ya da elde etmenin tansığını göklere çıkarıyorum. Tansıktır gerçekten. Çünkü penceremin her iki perdeciği işimden terden sırılsıklam dönüp çırılçıplak soyunduğumda ve Ariostos bir başkası değil olduğumu, benim de bir vücudum olduğunu ve başka bir vücuda gereksinim duyduğumu yeniden anımsadığımda beni komşularımdan saklamak için burada yerlerinde olmuyorlar. Onların işi değil bu. Onların da kendi öyküleri var. Kendi sevgilileri, kendi eksiklikleri, iyi yürekli dantellerinde şifreyle yazılmış günahları. Ve tırmanırken yüksek dağ, ayakkabıların delinir doğal olarak. Ve ayaklarım çıplak Dimitra ninenin sayfiyedeki küçük evine döndüğümde tavuklar gıdaklıyorlardı avluda sevinçle. Altın rengi öyle baktı. Küçük bahçeden bir marul kopardım. Çeşmede bir güzel yıkadım, eve girdim. Kapı açıktı, kimse yoktu. İskemleye oturdum. Marulumu çiğnemeye başladım. Ve o zaman dışarıdan bir at başını alçak pencereden içeriye sokup bana baktı. At beyazdı, kalktım. Maruldan bir yaprak kopardım, atın ağzına uzattım. İkimiz de aynı düzünde çiğniyorduk ve bakışıyorduk. Size hep bu tansıktan söz etmek isterdim. Sessizlikle hısımlık. Akşam olmaktı. Başlarının üzerinde gül dolu bir sepet taşıyarak karşı evin duvarlarında yokuş yukarı çıkan gölgelere bakıyorum. Sessiz, çatavatsız bir mahalle. Küçük balkonları akşamın üstüne eğiliyorlar, ağaçlara asılmış çocuk salıncakları gibi. Balkonlarda hafiften kımıldıyorlar, sağa sola dalgalandırarak yıkanmış kız giysilerini, çizgili iç donlarını ve ak fanilaları. Yasemin ve portakal kokusu bir arada. Henüz lambası yakılmamış bir odanın içinde tatlı bir kadın sesi duyuluyor. Nasıl da uyuyor bu ses bana, beni giydiriyor sanki. Yıkanmış bir ayağa uyan ince örgü bir çorap gibi. Ben ve kadının sesi bir arada gecenin içinde. Bir çorapla bir ayak birlikte yeni boyanmış ayakkabıya nasıl uyarlarsa öyle güzel uyuyoruz. Dar bir ayakkabı değil bu. Ne de bol. Sıkma düşüncesinden uzak, bolluk duygusundan uzak. Duygusuz, tarafsız bir duygu. ara özgürlük. Gökyüzü, artık duyulmayan kadının sesi, ben. Bir yıldız göründü, benim yıldızım. Bütünüyle benim, yani Ariostos'un. Bu gece dişlerimi çok sessiz fırçalamalıyım, hırsızlar duymamalı. En iyisi hiç fırçalamayayım, üşeniyorum. Yalnızca ben ve o yıldız. Pazar sabahı. Düne kadar tümüyle benim olan bir adım vardı. Benimdi. Hiçbir kimseyle paylaşmıyordum onu. Sokakta biri Ariostos diye bağırsa, binlerce insan arasında bana seslendiğini bilirdim ve daha başımı çevirip bakmadan kravatımın düğümünü düzeltirdim. İsmimle kıvanç duyardım. Kendimi tanıttığımda iki kez tekrarlardım. Ariostos sayın bayım, Ariostos. Ve bıraktığı hoş izlenimden kuşkum yoktu. Pazar günü böyle sabah sabah hangi şeytan dürttü de açıverdim o eski, daha ciltlenmemiş ansiklopediyi. Birden yitiriverdim o biricik benim olanı ve kişiliğimi. Paramı çalmışlar da kiramı ödeyemez duruma düşmüş gibiyim. Sokağın orta yerinde pantolonsuz bırakıvermişler sanki beni. Okuyorum. Ludovico Ariosto, en meşhur İtalyan şairlerinden biri, 1474-1533. Estis Kardinali Hippolit'in diplomatik sefiriydi. Şair olarak Öfkeli Orlando epik şiiriyle ölümsüzlük kazanmıştır. Bundan başka komediler, hicivler, soneler, Latince şiirler yazmıştır. Bu benim yıkımım oldu. Yabancılaştım en çok sevmiş olduğum şeye, yani özel ve karşı gelinmez bir biçimde beni belirleyen şeye. Şimdi benimle adım atı arasında Latincesiyle bu efendi sokuluveriyor çağrısız. Tarlalarımı ayaklar altına alıyor. Havadaki ve güneşteki payıma el koyuyor. Hiç olmazsa şu öfkeli Orlando olmasaydı. Koca boynuzlu kara bir boğa gibi canlanıyor gözümde. Bu artık herhangi bir uzlaşmayı da olanaksız kılıyor. Her anlaşma çabasında iki boynuz beliriyor orta yerde. Yine de bu konuyla ilgilenmemek ve rahat etmek istiyorum. Sonunda adım unutmaya karar veriyorum. Penceredeki ve sandalyemdeki yerimi ötekine bırakacağım. Ama hayır, öç almak daha iyi. Kiramı ödemeyeceğim. Çekmecenin dibinde hazır duruyor. Bakalım nerede kalacak bu soneli efendi, nasıl geçinecek? Biri kapıyı vuruyor. Bay Ariostos, Bay Ariostos. Ev sahibim, benden yanıt yok. Kim bilir, belki de ötekini çağırmaktadır. Varsın o ödesin kirayı. Bay Ariostos, içeride misiniz? Kek getirdim, fırından yeni aldım. Benim için mi yoksa öbürü için mi diye soruyorum. Sizin için tabii, öbürü kim? Açıyorum. Alın kirayı diyorum. Zaten getiriyordum. Şu yararsız ansiklopediyi de alın, sobayı tutuşturursunuz. Kek için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Bay Ariostos. Teşekkürü, bayı ve ismimi alıyorum. Pencerenin yanı başımda, pazar güneşinin altında yerimi alıyorum. Bütün dünyanın kütüphanelerine karşı derinden bir horlama duyumsuyorum. Kek hala sıcak, ne güzel kokuyor. Ağzıma götürüyorum. Hayır, hayır, yemeyeceğim. Kekteki kara üzümler kurnaz çocuk gözleri gibi bana bakıyorlar. Demek hala Luna Parklar var sabahları. Tahta atlara binmiş dönen, dönen, dönen küçük kızlar ve küçük oğlanlarla dolu. Benim de bir atım var. Altından bir atım. Dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum menekşeli kentin üstünde. Dönüşler, ışık, ışık, ışık. Görmüyor musun? Ben dikkatli Ariostos'um. Ya da istersen Auristos. Işık. Meraklı değilim. Tramvay raylarının kesiştiği yerde insanlar toplanmış. Ve daha başka bir insan kalabalığı da habire üşüşmekte dört yoldan aşağıya koşarak. Koca bir ağaç kütüğünü sürükleyerek ırmaklar nasıl akar aşağı yukarı anlıyorum. Ne oluyor? Herkes sorup duruyor. Kaza mı dedin? Ben yaklaşmıyorum. Hiç kimseye sormuyorum. Doğru işime gidiyorum. Islak yola basan ayaklarıma bakarak. İlerliyorum başımı çevirip bakmadan. Ama sol kulağım geride kalıyor. Duruyor. Çakılmış, adım atmıyor. Ben ilerledikçe o tam tersine yöneliyor. Yanı başımdaki yerinden dönüp sırtıma, ensemden biraz daha aşağıda bir yere yerleştiğini seziyorum. Sonra kopuyor. Tramvay kavşağına koşuyor. Uzun bir tel aracılığıyla bana ulaşan bir telefon kulaklığı gibi oluyor. Kaldırım taşlarına sürtünen teli işitiyorum. Sinir bozucu bir gürültü çıkarıyor, duymamı engelliyor. Gene de ilerliyorum yolumda yalnızca. Elimi oynatıyorum. Teli çekip kulağımı yerine getirmek için. O zaman peşimden gelmek istemeyen ve her köşede ve elektrik direğinin dibinde duraklayan inatçı bir küçük köpeğin kayışını çeker gibi oluyorum. Hanımefendi diyorum, acaba köpek sizin mi? Yolda buldum. Ah beyefendi, minnettarım size diyor kadın. Kargaşalığın içinde kaybettim. Veriyorum ona akıllı tüy gibi köpekçiğini ve sezdirmeden avucuma bir göz atıyorum. Meşin kayış kırmızı bir çizik çizmiş. Ve birden saatime bakıyorum. Koşmaya başlıyorum. İşime 10 dakika geç kalmışım. Adam ölmemiş, bayılmış yalnızca. Hatta kırmızı çorap da giymişti. Tiyatro bileti. Bir dükkana fanila ya da don falan satın almak için tek başına girebilen, yeni bir lokantaya ilk kez tek başına girebilen, tanımadığı tuvalete girip ellerini yıkayıp bol kağıtla kurutabilen bence gerçekten yiğit bir kimsedir. Korkmadan pazardan bol bol meyve ya da balık satın alan da öyle. Özellikle tiyatro gişesinin önünde sırtını dönüp duran ve paranın üstünü alarak ve hatta büyük lambanın altında parayı sayarak bilet alan da yiğittir. Ve kaygısızca geçiveriyor denetleyip biletleri kesen vergi memuruyla kapıdaki adamın arasından. Ve bileti sahte değil, elinden de düşürmüyor. O zaman çıplak süngülü iki yabanıl nöbetçi arasından geçip yasak bir saatte Savunma Bakanlığı'nın kapısından geçiyormuş gibi geliyor bana. Bu adamlara gerçekten hayran kalıyorum. Ellerinin yapısı bile, dikkat ettim buna, başka türlü. Özellikle baş parmak çok büyüktür. Tırnak derisinden kesilmiş ve geniş. Bense saatlerce dolaşırım tiyatronun önünde. Sağ elimde biletin tam tutarı para. Kişinin camındaki fiyatlara bakmıştım çaktırmadan. Kaldırımda durup renkli elektrik reklamlarının altında parıldayan ince uzun arabalara bakıyorum hayranlıkla. Baş kadın oyuncunun yaldız çerçeveli iki fotoğrafına da hayranlıkla bakıyorum. Yalnızca çerçevelerin üstünde sinek pisliğinin olmamasını yadırgıyorum. Soyunurken eli çok uzun olsa gerek, herhalde tavana varıyordur. Sonunda gişeye gidiyorum. Lütfen bir bilet diyorum, çok terbiyeli, kızmasın diye. Bitti beyim bugünkü seans diyor. Öyle diyor beyim. Bitti mi beyim diyorum ben. Bitti ha. Ve hiç hoşuma gitmiyor söylediğim bu ha. Düzeltiyorum. Demek bitti. Teşekkür ederim. Nasıl iyi bir insandı gişedeki. Hiç sinirli değildi. Birden parlayanlardan hiç değildi. Ama ya ben? Baş parmağıma bakıyorum. Tırnak şimdi daha geniş. Köşeyi dönünce biletin parasıyla kestane satın alıyorum. Rahat soyuyorum onları ve güvenle seviyorum. Ellerim siyaha boyanmış ve beğeniyorum onları. Şimdi yukarıya doğru bakıyorum. Gök yıldızlarla dolmuş. Üşütmüş birkaç bulut yakalarını kaldırıyorlar ve ağır ağır eğilerek batıya doğru gidiyorlar kentin üzerinden. Ben yakamı kaldırmıyorum. Çalışma. Sabahları taşra sokaklarında dolaşmayı severim. Yağmur yağdı bütün gece. Islak kiremitler azıcık güneşte parlıyorlar. Damları özellikle severim. Omuzlarını eğerler, çocuksu bacalar üzerlerine atlasın diye. Ve dut ağacından düşen yaprakların kokusunu taşırlar. Papaz ayakkabıları çamurda kirlenir diye çekiniyor, sokağa çıkmaya karar veremiyor. Her şeye bir sır vermek istiyor acele olmayan. Kapıdan kapıya giden ya da çıplak ağaçların karşısındaki o penceredeki sesler de öyle. Taşlar sırtlarını kamburlaştırıyorlar okşanmak isteyen kediler gibi. Yaşlı bir kadın ötekine dert yanıyor. Yoksulluk diyor, romatizma diyor. Tabaklar kırılıyor teker teker, bardaklar da. Gürültüden sonra daha da artıyor sessizlik. Anlayabildiğim bir sessizlik. aynanın kırılması ayrı. Tabakların rafındaki kağıdı değiştirmek gerek. Beyaz olmamalı çünkü kolay kirleniyor. Sineklerin pisliği de belli oluyor. Öte yanda koyu renk, yeşil ya da mavi, ilk yazın gelmesiyle öğleden sonra mutfağa giren güneşten solar. Kağıdı kenarından dantel gibi keserler makasla ve sonra küçük papatyalar gibi delik deşik ederler. Flütün de doğal olarak delikleri var ama 3 ayda çarşaflarını değiştirmeyen genç öğrencinin odasından her akşam seslenir durur. Bunu iyi biliyorum. Bundan dolayı doğrudan doğruya devlet kütüphanesine giderim. Hiç kimseye selam vermeden. Kime selam vereyim? Topu topu bir yaşlı adam oturmuş, aşınmış masanın başına. Kötü ruhlu bir yaşlı adam, gözlüklü ve elleri zayıf. Öylesine zayıf ki sanki beni boğmak istiyorlar. Kitabımı açıp orada kalıyorum. Yandaki odada fareler cirit atıyor. Kapı çivilenmiş uzun paslı çivilerle. Hiç kimse giremiyor içeriye. Ama ben biliyorum. Büyük bir oda, bomboş, toz dolu. Bir zamanlar yemekhaneydi. Tam boş değil. Bir köşede, dipte, gölgenin içinde alçıdan bir yontu var. Karanlık ve tozdan dolayı ne olduğu pek seçilmiyor. Toz bezini alıp sandalyeye çıkıyorum. Ama yontunun hemen arkasında bekçi duruyor ve bana bakıyor cigarasını sararak. Ancak yüzünün tozunu alabildim. Tanıdım. Benim. Öldüğüm zamanki kendim. Ama kitap bunlarla ilgili bir şey söylemiyor. Ve birden aşağıda, yolda, kütüphanenin dışında Noel şarkıları söyleyen çocukların zilleri duyuluyor. Suratıma sıcak ekmek kokusu çarpıyor. İnce uzun pencereye bir göz atıyorum. Bulutlar. Donmuş, üşütmüş bulutlar. Ve daha da bulutlar. Bulutlar yontu olamaz. Ama gene de kim bilir? Eller. Elleri yüzlere yeğlerim. Yüzler şimdiki zamanla şişerler, aptal yabancıdırlar, anılarıyla hiç uzlaşamazlar. Ama ellerin resmi hemen hemen dinsel, uzun süreli bir görgüleri var ve tarafsız bir içtenlikleri. Kanıtı, aynaya hiç bakmazlar. Bakışlarını ve duruşlarını önceden hesaplamazlar. Ellerin biçimlerini ve davranışlarını izleyerek orada bulunmayan yüzü yoğuruyorum. Zaman içinde değişmeyen, demirden, taştan ya da camdan olan yüzü. Bazen insanların omuzlarına gerçek başlarını yerleştiririm. Mutfağın masasında yağ ve sirke şişelerinin, çatalların, bıçakların ve tuzluğun arasına bir vazo koyar gibi. El davranışlarından, pencerelerinden, sokağa dağılan yemek kokularından olduğu gibi. Yalnızca yüzlerini değil ama evlerini de eşyalarının düzenini de tanıyorum. Sık sık akşam çökerken ve yemek saati lambalarını yakarlarken evlerin önünde beklerim. Öğrenmek için değil, doğrulamak için. Hafiften aydınlanan bir el, üç parmağıyla bardağı tutmakta. Az sevmiş olandır bunu yapan. Gölgesinin üzerinde üzgün seyreden şu el ise bir anne elidir. Çocuğu doğal olarak hastadır. Kahverengi bir battaniyeyle örtülmüş büyük yatakta iç odadadır. Güneş bir tatlı kaşığıyla tavuk çorbası yediriyor. Yanı başında kolu kırık bir oyuncak bebek oturuyor. O yemiyor. Komodinin üstünde bir bardak limonata duruyor. Karşıki çitten bir köpek havlamaktadır bana. Tanımıyorum köpeği. Çünkü bilindiği gibi köpeklerin elleri yok. Yalnız ayakları var. Çıkıp gitmek zorunlu oluyor. Bütün gece tahtadan bir gemi yontup yarın hasta çocuğa götürmeyi düşünüyorum. Hanımefendi burada değil diyor bana hizmetçi kız. Ve elleri önlüğünün cebinde ve öfkeli. Ha, o zaman çocuğun oyuncak gemiyi almasına hiç gerek kalmadı. Hasta olmasına da gerek yok. Ellerini battaniyenin altına sokabilir diyorum kıza. Üşümesin diye. Ve ben de ceplerime sokuyorum ellerimi. Kim bilir, ister misin hizmetçi kız da ellerden anlayanlardan olsun ve yapıştırıversin omuzlarıma içinde bir marul bulunan aptal bir vazoyu? Ya da hasır örgülü şarap damacanasını ya da pirinçten havanı ya da salamura turşusuyla